Ayrım 11, sayfa 91. 4. Ertesi sabah hafif bir baş ağrısıyla uyandı Nazan. Gözlerini açar açmaz yatağın öbür tarafına baktı. Hüseyin'i yanında bulmak ümidiyle. Dün geceden hatırladığı son şey, mutluluk içinde koyun koyuna sabaha karşı uykuya dalışlarıydı. Ellerini Hüseyin'in boş bıraktığı çarşafın üzerinde dolaştırdı. Erkeği çoktan gitmiş olmalıydı. Yattığı yer soğumuş, çarşafın sıcaklığı yok olmuştu. Başucundaki saate bir göz attı. 9:20 geçiyordu. Yine geç kalmıştı işe. Kollarını yorganın altından çıkarıp uzun uzun gerindi. Canı yataktan çıkmak istemiyordu. Üşüdüğünü hissetti. O zaman yorganın altında çırılçıplak olduğunu anlayınca keyifle gülümsedi. Harika bir gece geçirmişti. Kısa süreli uyku yetmemişti. Boş verip uyumaya devam etmek istedi. Rehavetten kımıldayacak hali yoktu. Gözlerinden uyku akıyordu. Ama iş hayatının verdiği alışkanlıkla zorlanarak yorganı üzerinden attı ve yataktan kalktı. Tuvalet masasının aynısında bedeninin aksini görünce elinde olmadan irkildi yine. Çürük ve morluklardan bu gidişle hiç kurtulamayacaktı galiba. Çok hoyrattı Hüseyin. Sevişmesi de çok haşin. Boynu, memeleri yine çürüklerle kaplıydı. Şikayetçi değildi ama. Hatta kendini şanslı hissediyordu. Aceleyle banyoya koştu, sıcak bir duş aldı. Bornozunu çıkarıp yatak odasına dönerken salonun dün geceden kalma dağınıklığını gördü. Yemek masasının üstü olduğu gibi duruyordu. Salona da sigara dumanı ile birlikte yemek artıklarının kapladığı ağır bir koku sinmişti. Masanın üstündekileri toplayacak vakti yoktu. Akşam dönüşte kaldırmaya karar verdi. Zaten işe yeterince geç kalmıştı. Sadece giyininceye kadar pencereleri açarak salonu biraz olsun havalandırmaya çalıştı. Telaşla giyindi. Boynundaki çürükleri gizlemek için yine balıkçı yaka bir kazak giymişti. Çoraplarını giydi. Pantolonunu ayağına geçirdi. Tam çantasını alırken kapının zilinin çalmasıyla irkildi. Bu saatte kim gelmiş olabilirdi acaba? Kapıcı olamazdı. Servis saatinde evde olmadığını bildiği için onun gelmesi söz konusu değildi. Yoksa Hüseyin mi diye düşündü bir an. Belki de sabahın köründe evden çıkıp giderken bir şey unutmuştu. İçini bir sevinç dalgası kapladı. Belki de zevk içinde geçirdikleri bu son gecenin hazzına doyamamış, yeniden dönmüş olabilirdi. Karşısında onu bulmak umuduyla kapıya koştu. Gelen o ise hemen iş yerine bir telefon edecek, uygun bir bahane uydurup gelemeyeceğini söyleyecekti. Fakat kapıyı açınca karşısında hiç ummadığı birini buldu. Kız kardeşi Ayşe duruyor değişikte. Şaşkın şaşkın yüzüne baka kaldı. Bir an kendini toparlayamadı. Onu karşısında görmeyi hiç beklemiyordu. Kesik kesik mırıldandı. Hayrola, ne işin var sabahın köründe burada? Diyebildi. Ayşe de tuhaf tuhaf onu tutuyordu. Arabayla sokaktan geçiyordum. Pencerelerini açık görünce merak ettim. Lanet olsun diye içinden homurdandı Nazan. Onun uğrayacağını hiç düşünmemişti. İçeriye girerse dün geceden kalma masanın üzerindeki tüm artıkları görecekti. Durumu açıklaması olanaksızdı. Hadi geç kaldım, hemen gidelim diye söylendi Nazan ve adeta kardeşinin içeriye girmesini engellemek ister gibi kapı girişini tutmuştu. Ayşe ablasındaki telaşı ve yüzündeki hafif panik dalgasını sezinlemişti. Kuzum, bu kış günü salonun pencereleri neden ardına kadar açık? Diye sordu. Nazan Ayşe'nin içeriye girmemesi için dua ederek hızla portmantoda asılı paltosuna el atarken söylendi. İçeriği biraz havalandırmak istemiştim. Neyse ki Ayşe içeriye girmeye kalkışmamıştı. Kapının eşiğinde ablasının çıkmasını bekliyordu. Paltosunu sırtına geçirmeye çalışan Nazan bir yandan da kapıyı örtmeye çalışıyordu. Ayşe şaşkın bir şekilde sordu. Ayol, pencereleri kapatmayacak mısın? Unuttun galiba. Boş ver, açık kalsın. Akşam gelince kapatırım. Ayşe'nin kaşları çatılmıştı. Oynattın mı sen? Akşama kadar pencereler açık kalır mı hiç? Zaten dışarıda yağmur yağıyor. Sular içeri girer yahu. Hadi git kapat. Kısa bir tereddüt geçiren Nazan çaresiz kalarak kardeşini kapının kenarında bırakıp bir koşu salona gitti. İçinden de inşallah Ayşe içeriye dalmaz diye dua ediyordu. Pencereleri hızla kapatıp geri döndüğünde kardeşini antrede buldu. Ayşe kaşlarını çatmış, asık bir suratla dağınık masanın üzerine bakıyordu. Neden sonra? Dün akşam misafirlerin mi vardı? Diye sordu. Nazan kardeşinin ses tonunu hiç beğenmemişti. Evet, diye cevaplandırmak zorunda kaldı. Salondaki sigara ve anason kokusu hala dağılmamıştı. Karşıdan esen rüzgar kokuyu yok etmeye yetmemişti. Ayşe ilgisiz davranmaya çalışarak sordu yeniden. Kim vardı? Nazan böyle bir soruyu bekliyordu. Sen tanımazsın. Karı koca bir çift geldi. Ayşe ablasının yalan söylediğini hemen anlamıştı. Çünkü masanın üzerinde iki servis tabağı ve iki bardak duruyordu hala. Ama bozuntuya vermedi. Nazan adeta onu itekleyerek kapıya doğru sürdü. Daha fazla suale muhatap olmak istemiyordu. Kardeşi de anlayış göstermiş, fazla kurcalamamıştı. Biraz rahatlar gibi oldu. Söylediği yalanı da uygun buldu. Ayşe'nin tanımadığı evli bir çift evine ziyarete gelemezler miydi yani? Fakat Ayşe'nin yalanını da yutmadığını hissetmişti. Şimdi olmasa bile kardeşinin bu konuya yeniden döneceğini biliyordu. Sokağa çıktıklarında Ayşe konuyu bir daha açmadan kendi arabasına doğru yürüdü ve soğuk bir şekilde "Sonra görüşürüz." diye arabasına atladı. Nazan da sokağa park ettiği arabasına yürürken derin bir nefes aldı. Bu meselenin burada kapanmayacağına emindi ama şimdilik atlatmış sayılırdı. Nazan arabasına binerken Ayşe'nin inanmasını sağlayacak bir çözüm bulmak zorunda olduğunu biliyordu. Ne yazık ki ona gerçeği hiçbir şekilde açıklayamazdı. Bu Ayşe'nin kabul edebileceği bir şey değildi. Ayşe arabasını işe doğru sürerken sinir küpü gibiydi. Ablasının kendisinden bir şeyler sakladığını artık emin olmuştu. Bu sabah gördüğü manzara her şeyi açıklamaya yetiyordu. Yaşamında biri vardı ve Nazan ısrarla o kişiyi saklıyor, duyulmasını istemiyordu. Üstelik fütursuzca yalan söylediğini de anlamıştı artık. O tecavüz olayından beri şüpheleniyordu zaten. Nazan'ın polise şikayette bulunmaktan kaçınması, olayı örtbas etmeye kalkışması hep dikkatini çekmişti. Hayatında bir erkeğin olduğu kesindi. Nazan devamlı insanlardan, arkadaş gruplarından kaçıyor, elinden geldiğince yalnız kalmaya çalışıyordu. O vakadan beri sadece 2 gece dışarıya çıkmıştı, o da benim zorumla diye düşündü. Vicdanıyla beyni mücadele halindeydi Ayşe'nin. Ablasının özel hayatına karışmaya hakkı olmadığını biliyordu. Ne var ki Nazan ilerleyen yaşına rağmen bazı konularda hala hatalı kararlar almaya, toy bir kız gibi davranmaya devam ediyordu. Her zaman hisleriyle hareket eder, yaşına uygun basiretli olgun bir kadın gibi seçim yapamazdı. Özellikle yaşamına ara sıra giren erkekler konusunda. Boşandıktan sonra hayatına ciddi bir erkeğin girmediğini biliyordu. Öyle olsa kardeşinden saklamaz, mutlaka açıklamada bulunurdu. O vaka üzerine korkmuş ve kendinden yardım istemek zorunda kalmıştı anlaşılan. Ayşe artık tecavüz olayının kendisinin Nazan'ın anlattığı gibi tanımadığı bir erkek tarafından yapılmadığını kaniydi. Nazan düpedüz yalan söylüyor, tanıştırmaya utandığı adamı açıklayamıyordu. Daha o sabah şüphelenmişti bundan. Şayet anahtarı olmasa 5. kattaki bir daireye mütecavüz nasıl girebilirdi? Zihnini en fazla zorlayan husus bu olmuştu. Mütecavüz doğaüstü güçlere sahip değilse bunun mantıklı bir açıklaması olması gerekirdi. En basit izahı ise adamın elinde Nazan'ın verdiği bir anahtarı olmasıydı. 35'ine yaklaşan bir kadının özel yaşamı için ona hesap sormaya hakkı yoktu. Ne var ki Nazan ablası canı ciğeri ve hayatta olan tek yakınıydı. Ondan küçük olmasına rağmen her vesileyle ona doğru yolu gösteren, makul kararlar almasına yardım eden hep kendisi olmuştu. Asla hayatının zindana dönmesini, mutsuz bir yaşam sürmesini istemezdi. Nazan'ın yine isabetsiz bir seçimle yaşamına uygunsuz bir adamı soktuğuna emindi şimdi. Beni ilgilendirmez, bu onun seçimi diye yabancı kalamazdı. Sonuçta birlikte üzüleceklerdi. Bu sabah kendisi de işine geç kalmış, yolu kısaltmak şehrin bezdirici trafiğinden kurtulmak için Nazan'ın sokağından sapınca tesadüfen pencerelerinin açık olduğunu fark ederek meraklanmıştı. Yukarıya onun dairesine çıkmasa belki kuşkuları hiç bitmeyecekti. Ev leş gibi rakı kokuyordu. Evli çiftin ziyareti düpedüz yalandı. Sofrada bile 2 tabak görmüştü. Hem sonra Nazan rakıdan Amazon kokusundan nefret ederdi. Belli ki yaşadığı adama refakat için içmişti o zıkkımı. O adam her kim ise zorba, kaba ve serserinin teki olmalıydı. Kadıncağızı ne hale getirdiğini gözleriyle görmüştü. Hatta belki sapıktı. İlişki sürdürdüğü kadını yatağa bağlayarak zorla, canını yakarak tecavüze kalkıyorsa bu sapıklıktan başka bir şekilde yorumlanamazdı. Her erkeğin ufak tefek fantazileri, yaşamak istediği düşleri olabilirdi ama o tecavüzden sonra ablasının bedenini görmüştü. Nazan'ın üzerinden tank geçmiş gibiydi. Ayşe öfkelendi. Öncelikle ablasına kızıyordu. Yine abuk sabuk bir adamla ilişki kurduğuna emindi artık. Nerede işe yaramaz bir erkek varsa mıknatıs gibi kendine çekerdi Nazan. Boşandığı kocası da 5 para etmeyen bir adamdı. Kişiliksiz, zayıf karakterli ve yetersiz. Lakin asla karısına şiddet kullanmamıştı. Ayşe'nin aklı biraz karışır gibi olmuştu. Nazan erkek delisi bir kadın değildi. Önüne çıkan her erkeğin peşinden koşacak nitelikte biri de değildi. Boşanalı neredeyse 5 sene oluyordu. Öyle olsa kokusu çoktan ortaya çıkardı. Mutlaka haberim olurdu diye düşündü. İki kız kardeş oldukça sıkı fıkı yaşarlardı. Başka yakınları olmadığı için sırlarını karşılıklı açarlar, her zor durumda birbirlerine koşarlardı. Ama bu kez Nazan ketum davranmış, kendisine en ufak bir şey anlatmamıştı. Ayşe öğleye kadar ne yapacağını düşünüp durdu. Nazan'la yüzleşmek istemiyordu. Ona anlayışla yaklaşmanın da bir yararı yoktu. Ablası bir suçlu gibi kabahatlerini örtmeye çalışıyordu. Herhangi bir itirafta bulunmayacak, belki de büsbütün içine kapanıp daha gizli davranmaya kalkışacaktı. Ama Nazan'ın yardıma ihtiyacı vardı. Bu ayan beyan belliydi. İçine düştüğü çirkef çukurundan kendi iradesiyle çıkamıyordu. İçine kapanması, devamlı insanlardan uzak durmaya çalışması, kardeşinden bile kaçmaya kalkışması bunun deliliydi. Eskiden aralarından su sızmazdı, oysa Nazan şimdi her gün ettiği telefonları bile seyrekleştirmişti. Mesai saatlerinde mutlaka günde 3-5 defa kardeşini arar, dertleşir, havadan sudan konuşur, olmayacak bahanelerle telefon açardı. O tecavüz olayından sonra Ayşe ablasındaki değişimi fark etmiş, lakin bunu biraz da hadisenin şokuna bağlamak istemişti. Her kadının kolay kaldırabileceği, içine sindirebileceği bir vaka değildi. Biraz zamana gereksinim duyması çok doğaldı. Bu yüzden Ayşe ona gerekli zamanı da tanımıştı. Ama Nazan rahatlayacağına gittikçe gerginleşiyordu. Zaten bu yüzden de Ayşe, Belgin'den üstü kapalı yardım istemişti. Ablasına söz verdiği için çok güvendiği arkadaşı Belgin'e olayı tüm çıplaklığıyla nakledememiş, sadece bir bunalım geçirdiğinden söz ederek hayatına yeni birilerinin girmesi gerektiğinden dem vurmuştu. Belgin cin gibi bir kızdı. Düşünmüş taşınmış, ajans sahibi Hakan'la tanışmalarını planlamış, ikisinin arasında iyi bir arkadaşlık kurulacağını tasarlamıştı. Ama Ayşe bu planın pek işe yaramadığını biliyordu. Bu tanışmanın üzerinden zaman geçmesine rağmen Nazan bir kerecik olsun Hakan'dan söz etmemişti bile. Belli ki gözü kimseyi görmüyordu. Genç kız sonunda kararını verdi. Telefonu açıp Belgin'i aradı. Öğle yemeği için onu Elmadağ'daki Divan Pub'a çağırdı. Cam önündeki bir masaya oturmuşlardı. Her daim neşeli ve hareketli olan Belgin, yakın arkadaşının durgunluğunu görünce merakla sordu. "Ne o kız? Bugün bir tuhafsın, bir şey mi oldu?" Ayşe kararlılığına rağmen söze nereden gireceğini kestiremedi. "Evet, oldu," diye homurdandı. Belgin endişeli gözlerle onu süzdü. "Hayırdır inşallah." "Vallahi pek hayır olduğunu sanmıyorum." "Anlatsana kız, nedir mesele? İşten mi ayrılıyorsun? Patronla münakaşa mı ettin yine? Bayılırsın olay çıkarmaya." "Yok be Belgin, sorun benimle ilgili değil." "Kiminle ilgili peki?" "Ablamla." "Nazan ablayla mı?" "Hı." "Ne oldu ki?" Ayşe arkadaşına açılmak için beynindeki son tereddütleri de yendikten sonra hüzünlü bir şekilde mırıldandı. "Bilmediğim pis bir şey yaşadık. Kimsenin haberi yok. Nazan şimdi sana anlatacaklarımı bilse 60 sene benle konuşmaz." Meraklanan Belgin kaşlarını kısarak Ayşe'yi süzdü. Aralarında yılların verdiği bir yakınlık ve güven vardı. Ayşe bugüne kadar olanları anlatmadıysa cidden önemli ve endişelenecek bir durum olmalıydı. Sakin davranmaya çalıştı. Böyle hallerde Ayşe'nin üzerine varılamayacağını tecrübesiyle bilirdi. "Merak etme, ağzımdan laf çıkmaz," dedi. "Biliyorum, zaten ben de o yüzden sana açılma gereğini duydum. Konuyu tartışacağım başka kimse yok." Ayşe'nin hala tereddüt geçirdiğini gören Belgin mırıldandı. "Elimden bir şey gelirse seve seve yardım edeceğimi bilirsin. Söyle, ne oldu?" "Tecavüze uğradı." "Ne?" Belgin inanamamış gibi baka kaldı. "Evinde tecavüze mi uğradı dedin?" Genç kızın gözleri irileşmişti. "Nasıl olur yahu? Kim cüret edebilir buna?" "Bilmiyorum," diye söylendi Ayşe. "Sorun da bu zaten." "Anlamadım, nasıl yani? Polise falan başvurmadınız mı?" "Hayır, Nazan istemedi." "İstemedi mi? Neden?" "Olayın skandal haline dönüşmesinden korktu. Bu tür olaylarda polisin bir sonuca varamayacağını, önünde sonunda da hadisenin faili meçhul olarak kapanacağını iddia etti." Ayrım sonu sayfa 100.